Bir süre önce en kısa dalga bandından yayınlanan bir sinyal almaya başladık. Çevremizi kuşatan uzay alanından, özellikle de gürültülerle, parazitlerle dolu dünya iyonosferinden gelen bu sinyal dalga çok dar olduğu için kolayca zapt edilebiliyordu. Sinyal hep aynı saatlerde, aynı aralıklarla ve çok düzenli olarak geliyordu. Önceleri buna pek önem vermedik ama evrenin aynı noktasından ısrarla veriliyor ve özellikle bizim yörünge istasyonuna yöneltilmiş olduğu anlaşılıyordu. Şimdi kesin olarak biliyoruz ki bu yayın 1,5 yıldan beri yapılıyormuş. Parite 1,5 yıldan fazla bir süreden beri yörüngede olduğuna ve biz üçüncü ekip olduğumuza göre bizden önceki ekiplere de gönderilmiş bu sinyaller. Uzaydan gelen bu sinyallerle ilk defa bizim ilgilenmiş olmamızın sebebini bilemiyoruz. Belki çok büyük bir rastlantıydı bu. Neyse, gözlem ve incelemelerden sonra bunun tabii bir kaynaktan gelmediğini, suni olduğunu kabul etmeye başladık. Giderek bu inancımız pekişti. Yine de şüpheler içindeydik. Bu sonucu kabul etmemiz pek kolay olmadı. Evrenin bilinmeyen derinliklerinden gelen bir sinyale dayanarak ve elimizde bir kanıt olmadan dünya dışında başka bir uygarlığın varlığını nasıl kabul edebilirdik? Şüphemiz işte bundan ileri geliyordu. Bilim adamlarının komşu gezegenlerde en basit bir canlı varlık bulabilmek için yaptığı çalışmaları her zaman olumsuz sonuçlanmış, umut kırıcı olmuştu. Ve biz de bunu unutmuş değildik. Nice zamandır dünya dışında da akıllı yaratıkların bulunabileceği ihtimali pek zayıflamış ve giderek bu düşünce gerçek dışı, ütopik bir çaba olarak görünmeye başlamıştı. Uzay araştırmaları ilerledikçe tamamen teorik planda dahi sıfır inmese bile azalıyordu. Bu yüzden bizim varsayımlarımızı, tahminlerimizi size duyurmak istemedik. Buna cesaret edemedik. Canlı varlığın yalnız dünya gezegeninde bulunduğu, bunun biyolojik olarak başka gezegenlerde bir örneğinin bulunmadığı, tekliği konusundaki inanç dünyada pek yaygındı. Biz bu inancı sarsmak ya da şüpheye düşürmek de istemedik. Bizim yörünge istasyonundaki asıl işimiz ve sorumluluğumuz bakımından şüphelerimizi size duyurup tartışmayı da üzerimize düşen bir görev saymıyorduk. Doğrusunu söylemek gerekirse, bir gün bir kozmonotun uzay uçuşu sırasında inek böğürmeleri duyduğunu, sonra bir ırmak ırmak kıyısında bir çayırlık ve çayırlıkta otlayan bir inek sürüsü gördüğünü söyleyen ve o günden beri de inek kozmonot olarak anılan uzay adamının durumuna düşmek istemedik. Dünyadan başka bir gezegende düşünen yaratıkların varlığını kesinlikle kanıtlayan bir durumla karşılaştığımız zaman da artık size duyurmakta çok geç kalmış bulunuyorduk. Çünkü bilincimizde bir sıçrama olmuş, evrenin düzeni konusundaki anlayışımız tamamen değişmişti. Artık o günden sonra bambaşka ölçülerde, bambaşka boyutlarda düşünmeye başladığımızı da fark ettik. Evrenin yapısı konusunda bize öğretilmiş olandan farklı yeni anlayış, uzayda hayat bulunan yeni bir gezegenin bulunması gerçeği, yeni bir bilinç enerjisi ocağının bulunması bizi dünyalılar adına kaygılandırdı ve bu yüzden keşfimizi bir süre açıklamamak gerektiğine karar verdik. Bu karara dünyamızın çağdaş topluluğunun çıkarlarını düşünerek vardık. Şimdi asıl konuya gelelim. Bu olay nasıl meydana geldi? Bir gün sırf merak güdüsüyle sürekli ve düzenli radyo dalgalarının geldiği noktaya cevap sinyali göndermeye karar verdik. Bir mucize oldu. Sinyalimizi hemen aldılar. Hem yakalamış hem de anlamışlardı. Alıcımız her zamanki radyo sinyalini bu defa çift olarak aldı. Sonra bir üçüncüsü daha geldi. Bu üçlü sinyal selam sinyalleriydi. Evrenden gelen eş zamanlı bu selam sinyalleri, galaksimiz dışından akıl almaz bir uzaklıkta, kendilerine benzeyen akıllı varlıkların bulunduğunu ve bunlar ilişki kurulduğunu müjdeleyen zafer marşlarıydı sanki. Bu bizim uzay biyolojisi kavrayışımızda uzay ve zaman, mekan ve uzaklık anlayışımızda bir devrimdi. Demek ki biz uzayın akla sığmaz sonsuz boşluklarında yalnız değildik. Evrende dünyadaki insanlardan başka akıl ve ruh taşıyan yaratıklar da vardı. Keşfimizin gerçekliğini doğrulamak için başka bir mesaj daha gönderdik onlara. Bununla ta yaratılıştan bugüne hayat beşiğimiz olan yer küresinin yapısı ile ilgili formülü bildirdik. Ve cevap olarak onların gezegeninin kütle yapısını gösteren formülü aldık. Bunu çözünce gezegenlerinin bizim gezegene benzediğini anladık. Fakat onların gezegeni oldukça daha büyüktü ve dolayısıyla da daha kuvvetliydi. Dünya dışındaki akıllı yaratıklarla ilk ilişkimiz ve bilgi alışverişimiz işte böyle oldu. Dünya dışında başka bir gezegende yaşayan bu akıllı yaratıklar, ilişkileri artırmak, geliştirmek için çok istekliydiler. Onların çabaları sayesinde karşılıklı olarak bilgilerimizi artırdık. Böylece onların ışık hızıyla hareket eden bir uzay araçları olduğunu da öğrendik. Bütün bu bilgi alışverişini başlangıçta matematik ve kimya formülleriyle yapıyorduk. Sonra bize konuşma dilleri olduğunu da bildirdiler. Dünyalılar kendi gezegenlerinin gerçekliğinden kurtulup uzaya açıldıkları ve uzayda uzun süre kalmaya başladıkları zamandan beri astronomik dinleyici dedikleri ve çok uzaklarda sesleri zapt eden çok güçlü bir aygıtla bizim konuşmalarımızı dinlemişler. Uzay ve dünya arasında kurulan konuşma bağlantılarını zapt etmiş, karşılaştırma ve analiz yoluyla kelimelerin ve cümlelerin anlamını öğrenmişler. Bizimle İngilizce ve Rusça konuşarak anlaşmaya çalıştıkları zaman söylediklerine daha çok inandık. Bu bizim için akıl almaz bir olay, bir gerçekti. Şimdi işin özüne dönelim. Biz dünya dışı bir uygarlığa sahip o gezegene gitmeye karar verdik. Gezegenlerin adı Orman Göğsü'ydü. Yaptığımız konuşmalara göre gezegenlerin adı aşağı yukarı bu anlama geliyordu. Fikir onlardan geldi. Orman Göğsüler bizi kendileri davet ettiler. Biz de düşünüp taşındıktan sonra daveti kabul ettik. Ses hızıyla giden uzay araçlarının bizim uzay istasyonumuza 26-27 saatte varabileceğini bildirdiler. Dönmek istediğimiz zaman aynı süre içinde istasyona getireceklerine dair güvence de verdiler. Kenetlenme konusunda kaygılandığımızı anlayınca bunun bir mesele olmadığını, çünkü uzay araçlarının herhangi bir cisimde yapısı ve şekli nasıl olursa olsun kolayca birleşip kenetlenebileceğini bildirdiler. Herhalde araçlarının elektromanyetik kenetlenme özelliği vardı. Bunun üzerine biz onların gemisinin bizim uzaya çıkış kapısına yanaşmasının uygun olacağını, bu şekilde onların aracına daha kolay geçebileceğimizi düşündük. Her şey uz giderse, dönebilirsek istasyona geçişimiz de aynı yoldan olacaktı. İşte şimdi biz Parite istasyonuna böyle bir mesaj bırakıyoruz. Bu bir çeşit açıklama, bir açık mektup, bir dilekçedir. Ama konumuzda asıl mesele bu değil. Biz ne yaptığımızı, ne kadar ağır bir sorumluluk yüklendiğimizin bilincindeyiz. Biz insanlığa tasavvur edilemeyecek kadar büyük bir hizmet etme şansı bulduğumuza, talihin bize böyle eşsiz bir fırsat verdiğine de inanıyor, bunun önemini anlamış bulunuyoruz. Bununla beraber görev sorumluluğunu, disiplini, bağlılık, borçluluk duygusunu bir yana bırakmak bizi çok üzüyor. Gelenekleri, yasaları ve toplumun ahlak kurallarını çiğner duruma düşmek ve bu duyguyu yenmek hiç de kolay olmadı. Ortak yönetim merkezinin yöneticilerine, genel olarak dünyalılardan hiç kimseye haber vermeden, bu konuda hiç kimseyle razılaşmadan ayrılıyoruz. Bundan yeryüzündeki sosyal hayat kurallarını küçümsediğimiz anlamını çıkarmayın. Biz buna mecburduk. Düşünün ki bir hokey maçında bile bir gol atıldığında bunu bir siyasi zafer gibi gören ve bundan kendi sosyal düzenlerinin üstünlüğü sonucunu çıkaran güçler harekete geçtiği zaman ne çelişkilerin, kıskançlıkların ortaya çıkacağını, çekememezlik ve çekişmelerin olacağını çok iyi biliyorduk. Gezegenimizin gerçeklerini maalesef çok iyi biliyoruz. Dünya dışı bir uygarlıkla ilişki kurulduğu zaman bunun yeryüzünde yaşayan insanlar arasında yeni bir iç savaş, yeni bir geçimsizlik sebebi olmayacağını kim iddia edebilir? Yeryüzünde siyasi çatışmalardan uzak kalmak çok zor, belki imkansız bir şey. Ama uzun zamandan beri günlerce, haftalarca gezegenimizden uzakta yaşadıktan ve yerküreyi bir otomobil tekerleği kadar küçülmüş haline seyrettikten sonra şu kanıya vardık ki, toplumları öfke ve umutsuzluğa sürükleyen, bazı ülkeleri atom bombasına sarılma durumuna getiren son yılların enerji bunalımı aslında büyük çapta bir teknik meseledir. Bir ülkelerin birbirleriyle anlaşıp uzlaşmalarından daha önemli değildir. Bu durumu görüp anlamak bize üzüntü veriyor. Dünyalıların zaten zor olan durumlarını daha da karışık bir hale sokmaktan çekindiğimiz için bu misli görünmemiş sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Bütün insanlık adına dünya dışında uygarlık kuranların karşısına çıkacağız. Gönüllü olarak üstlendiğimiz bu görevi inançla ve layıkıyla yerine getireceğimize güvencimiz tamdır. Şimdi son sözlerimize sıra geldi. Bütün bu düşünceler, kuşkular ve tereddütler sırasında üzerinde en çok durduğumuz mesele şu oldu. Demiurg projesinin bizim yüzümüzden bir zararı, başarısızlığa uğraması ihtimali. İnsanın jeokozmik tarihindeki bu en büyük, bu dev projesi, ülkelerimiz arasında uzun uzun görüşmeler, azalıp çoğalan işbirliği ve büyük çabaların bir meyvasıdır. Sonunda mantığın galip gelerek ve karşılıklı güvensizlik giderilerek başarılmış çok yüce bir programdır. Yetenek ve gücümüzün el verdiği ölçüde hizmet etmeye çalıştığımız bu programın yukarıda belirttiğimiz aksama tehlikelerine uğramaması için pariteden tekrar dönmek üzere ayrılmaya, dönüşte orman göğsüne yaptığımız gezinin sonuçlarını insanlığa duyurmak, görevimize de devam etmeye karar verdik. Eğer gidip de gelemezsek, gitip gidersek ya da program yöneticileri görevi sürdürmemizi uygun görmezlerse yerimize başkalarını bulmaları zor olmayacaktır. Bu görevi en az bizim kadar iyi yapabilecek gençler çoktur. Biz bir meçhule doğru yola çıkıyoruz. Bizi oraya çeken şey bilgiye susamışlık, insanoğlunun başka dünyalarda kendisi gibi akıllı yaratıklar bulunca mantığı mantıkla birleştirme konusundaki arzu ve hayaliydi. Bununla beraber bizim başka bir dünyanın uygarlığıyla ilişki kurmamızın iyilik mi yoksa kötülük mü getireceğini kimse bilemez. Biz bu konuda tam tarafsız, objektif bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. Bu keşfimizde yerküre için tehlikeli, yıkıcı olacak bir şey ya da durum hissederek bu tehlikeyi önlemek için kendi hayatımıza son vermeyi de and içtik. Son bir söz daha. Size veda ediyoruz. İstasyonun penceresinden bakıyor, uzayın karanlık denizinde pırlanta gibi parlayan dünyayı görüyoruz. Dünya güzel, masmavi, ışıl ışıl harikulade. Yeni doğmuş bir bebeğin başı gibi de nazik görünüyor. Buradan insanların aralarındayken hissetmemiş olsak bile şimdi kardeşlerimiz olarak görüyoruz ve onarsız bir hayatı düşünmeye cesaret edemiyoruz. Yer yuvarlağına elveda diyoruz. Birkaç saat sonra tramplen yörüngesinden ayrılacağız ve yerküre görünmez olacak. Başka gezegenlerden gelenler, orman göğsüler yola çoktan çıktılar bile. Bizim yörüngemize yaklaşıyorlar ve yakında burada olacaklar. Çok az bir zaman kaldı. Onları bekliyoruz. Bir de şunu ilave ediyoruz. Ailelerimize yazdığımız mektupları da bırakıyoruz buraya. Bu meseleyle meşgul olacaklardan onları adreslerine göndermelerini rica ediyoruz. Not: paritede bizim yerimizi alacak olanların bilgisini. Seyir defterini uzaylılarla bağlantı kurduğumuz telsiz kanal ve frekanslarını yazdık. Gerekirse sizi aynı kanaldan arayarak izlenimlerimizi bildireceğiz. Orman göğsülerle yaptığımız görüşmelerden anladığımıza göre onlarla bağlantı ancak yörünge istasyonundaki telsiz alıcılarıyla kurulabiliyor. Doğrudan doğruya dünyaya gönderdikleri sinyaller yerkürenin çevresinde aşılmaz bir engel oluşturan güçlü iyon kuşağı yüzünden oraya ulaşamıyor. Hepsi bu kadar. Elveda. Vakit geldi. Bu metin İngilizce ve Rusça olmak üzere iki dilde yazılmıştır. Kozmonot Parite 1-2, Kozmonot Parite 2-1. Parite Yörünge İstasyonu 3. Ekip 94. Gün. Belirtilen günde uzak doğu boylamlarında saat 11'de konvansiyon uçak gemisine 5 dakika arayla iki tepkili uçak indi. Uçaklar Amerikan ve Sovyet tarafının özel yetkilerle donatılmış komisyon üyelerini getiriyorlardı. Tarafların komisyon üyeleri protokolü uygun bir törenle karşılandı. Kendilerine öğle yemeğinin saat yarımda verileceği bildirildi. Yemekten sonra yörünge istasyonu paritede meydana gelen olağanüstü olayla ilgili olarak toplantı odasında gizli görüşmeler yapılacaktı. Fakat gizli görüşme başlar başlamaz kesildi. Çünkü denetim için yörünge istasyonuna gönderilen iki uzay adamı, istasyonu terk etmiş olan 1-2 ve 2-1 numaralı kozmonotların komşu galaksideki orman göğsü gezegeninden gönderdikleri ilk bilgileri konvansiyondaki yönetim merkezine iletiyorlardı. 4. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider, gelir, gider, gelirdi. Bu yerlerde demir yolunun her iki yanında ıssız, engin, sarı kumlu bozkırların özeyi sarı özek uzar giderdi. Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorsa, bu yerlerde de mesafeler demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenler ise doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir, gider gelirdi. Kim ne derse desin, Naymanların ata mezarlığı Anabit hemen şuracıkta bir yer değildi. Sarı Özek Bozkırı'nda kestirmeden dost doğru giderseniz 30 kilometre uzaklıktaydı. Boranlı Yedikey o gün erkenden kalktı. Aslında doğru dürüst yatmamış, sabaha karşı biraz kestirmişti. Çünkü merhum Kazangap'ı yıkayıp temizleyerek gömülmeye hazır hale getirmişti. Adetlere göre bu iş ölünün gömüleceği gün cenaze namazı kılınmadan önce yapılırdı. Ama sabahleyin erkenden yola koyulacaklar için Yedikey bu işi geceleyin yapmıştı. Hemen hemen tek başına yapmıştı bu işi. Uzun Adil Bey sadece sıcak su getirmiş, ölüden ürktüğü için ondan biraz uzak durmuştu. Yedi geldi bunu anlamazlıktan gelerek, "Bak Adil Bey," demişti, "bu işi nasıl yaptığını öğren. Ölüm kalım dünyası bu. Bir gün gerekebilir. Çünkü her doğan insan bir gün gelir ölür." "Tabii, anlıyorum," diye kekeledi Adil Bey. "Diyelim ki yarın ben de öldüm. Hangi tanrı kulu beni adetlere göre temizleyip kefenleyecek? Yoksa hiçbir şey yapmadan önünüze çıkan bir çukuru öylece gömecek misiniz?" Adil Bey mahcup oldu. Aydınlatmak için tuttuğu lambayı ölüye daha da yaklaştırarak karşılık verdi. "Bu nasıl söz? Siz de olmazsanız biz ne yaparız buralarda? Daha çok yaşayacaksınız. Ömrünüz uzun olsun. Çukur da varsın beklesin." Ölüyü yüyüp temizlemişi 1,5 saat kadar sürdü. Ama Yedigey yaptığı işten memnundu. Merhumu usul ve kaidesine göre iyice yıkamış, kollarını bacaklarını düzeltmişti. Keten beze acımadan geniş bir kefen biçti ve kazan kapı bu kefeni iyice sarıp sarmaladı. İşin her safhasını Adil Bey'e gösteriyor, o da bu işlerin nasıl yapıldığını öğreniyordu. Yedigey ölüyü hazırladıktan sonra sıra kendisine de bir çeki düzen vermeye geldi. Elini yüzünü tertemiz yıkadı, özenle tıraş oldu, bıyıklarını düzeltti. Kaşları gibi bıyıkları da gürdü ama kırlaşmaya başlamıştı, yaşlanmıştı artık. Bundan sonra savaş madalyalarını, kahramanlık şeritlerini ve emek kahramanı nişanlarını çıkarıp ceketinin göğsüne iliştirdi. Şimdi sabahleyin yapılacak cenaze töreni için hazırdı. O gece böyle geçti. Boranlı Yedige'yi bütün bu işleri kolayca, sessizce bitirivermesine kendisi de şaşıp kalmıştı. Ona daha önce bu üzücü görevi huzur içinde yerine getireceğini söyleseler inanmazdı. Demek ki alnına böyle yazılmıştı. Kazan kapı defnetmek onun kaderiydi. Ona verilmişti bu görev. Ya böyleydi işte. Kumbel istasyonunda onun ilk defa karşılaştıkları zaman sonunun böyle biteceğini kim bilebilirdi? Yedigey 1944 sonlarında sakatlanıp bir beyin sarsıntısı geçirince onu ordudan terhis etmişlerdi. Dıştan bakınca eli ayağı yerinde sağlam bir insandı. Başı da sağlam görünüyordu ama pek eskisi gibi durmuyordu yerinde. Kulakları vınlıyordu. Sanki dinmek bilmeyen bir yel esiyordu kulaklarında. Birkaç adım atınca sendeliyor, başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Durmadan da terliyordu. Bazen soğuk, bazen yakıcı bir ter kaplıyordu vücudunu. Bazen dili de tutuluyor ve bir çift sözü güçlükle söyleyebiliyordu. Yanı başında patlayan bir Alman bombasının şoku pek fena etmişti onu. Öldürmesini öldürmemişti ama işte bu halde bırakmıştı. Görünüşte genç ve güçlüydü. Ama o durumda Aral kıyısındaki köyüne dönünce ne yapacak, ne iş tutacaktı? Yine de şanslı sayılırdı. İyi bir doktor çıkmıştı karşısına. Aslında bu doktor onu tedavi etmemiş, sadece bir güzel muayene etmişti. Şimdi gözünün önüne getiriyordu o doktoru. Sağlam yapılı, kızıl saçlı, uzun burunlu ve aydın bakışlıydı. Üzerinde beyaz gömlek, başında hekim şapkası vardı. O güneş yüzlü doktorun omuzlarını tapışlayarak söylediklerini dünmüş gibi hatırlıyordu. "Bak kardeş," demişti. "Savaşın bitmesine pek az bir şey kalmasaydı seni hemen birliğine yollardım. Savaşmaya devam ederdim. Ama artık zaferi sensiz de kazanırlar. Sakın aklına fena şeyler getirme. En çok bir yıl sonra hiçbir şeyin kalmayacak. Eskisi gibi sapasağlam ve deve gibi güçlü olacaksın. Bir gün bu sözlerimi hatırlayıp bana hak vereceksin. Sen şimdi ata baba yurduna dön. Sakın canını sıkma. Senin gibiler daha 100 yıl yaşarlar." O kızıl saçlı hekimin dediği gibi oldu. Ama bir yıl, dile kolay. Sırtında eski püskü kaputu, omuzunda yol torbası ve ne olur ne olmaz diye verilen koltuk değneğiyle hastaneden çıktığı zaman kendisini gür bir ormana düşmüş gibi hissetti. Beyni çınlıyor, gözleri kararıyor, bacakları titriyordu. İstasyonda, trenlerde itiş kakış bir kalabalık vardı. En güçlüler yollarındakini itip öne çıkıyor, ötekiler peronda kalıyordu. Sonunda o da bir vagonun sahanına çıkabildi ve oyalana oyalana giden tren bir ay sonra bir gece Aral istasyonunda duruverdi. Neşeli 507 idi bu trenin adı. Böyle ün yapan o sözde şanlı treni Allah kimseyi düşürmesin. O zamanlar bu trene binebilmiş olmasına da şükrediyordu. Vagondan bir dağdan iner gibi güçlükle inmiş, karanlığın ortasında kala kalmıştı. İstasyonun penceresinden sızan hafif ışığı saymazsak her yer zifiri karanlıktı ve göz gözü görmüyordu. Aral denizinden bir rüzgar esiyordu ve onu karşılayan da çok iyi bildiği, sevdiği bu rüzgar olmuştu. Aral'ın dalgaları da yüzüne çarpıyordu sanki. O zamanlar deniz istasyonunun hemen yakınındaydı ve dalgaları bazen demir yoluna kadar gelirdi. Oysa bugün istasyondan dürbünle bakınca bile zor görüyorsun Aral'ı. Birden nefesi kesildi. Aral'ın ötelerinden esen rüzgar uyanmakta olan baharın, pelinlerin belli belirsiz kekremsi kokularını getiriyordu. Oh, yurdundaydı çok şükür. Yedigey istasyonu deniz kıyısındaki bu kasabanın eğri büğrü sokaklarını çok iyi biliyordu. O geceyi geçirmek için eski dostlarından birinin evine doğru yürüdü. Ayakkabıları yapışkan çamura dalıp dalıp çıkıyordu. Ertesi gün epeyce uzakta olan kendi köyüne, yani bir balıkçı köyü olan Cangelde'ye gidecekti. Ama hiç farkında olmadan kıyıya giden yolu tutmuştu ve bunu ancak oraya yaklaşınca anladı. Dayanamayıp suya iyice yaklaşmak için dalgaların ıslattığı kumsalda yürüdü. Kıyıya gelmişti. Gecenin karanlık örtüsü suları kaplamıştı ama uğuldayan, kabarıp alçalan dalgaların belli belirsiz yansımasından yerli yerinde durduğu anlaşılıyordu. Şafak söküyor, bulutların ardından kendini göstermeye başlayan ay da beyaz bir leke gibi görünüyordu. Yedikey ve Aral nihayet kavuşmuşlardı birbirlerine. "Merhaba Aral," diye fısıldadı. Sonra bir taşın üzerine oturdu. Doktorlar hastalığı süresince sigara içmesini yasakladıkları halde bir sigara çıkarıp yaktı. Heyecanlıydı çünkü. Sonraları bu kötü alışkanlıktan tamamen kurtulacaktı. Ama şimdi yarının ne olacağını bile bilmediğine göre bir sigara içmiş ya da içmemiş ne fark ederdi? Balığa çıkmak için eli de beli de güçlü olmalıydı. En önemlisi başı da sağlam olmalıydı ki deniz tutmasın. Savaştan önce usta bir balıkçıydı. Ya şimdi? Sakat desen sakat değildi ama sağlam da değildi. Balıkçılık hiç şüphesiz her şeyden önce sağlam kafa gerektirirdi. Yedigey oturduğu taşın üzerinden kalkmak istediği sırada kıyıda oraya buraya koşan bir beyaz köpek ilişti gözüne. Köpek orada bir durup ıslak kumları kokluyordu. Yedigey hayvana seslenip çağırdı. Köpek korkmadan yanına gelip durdu. Kuyruğunu sallayarak ve gözünü ona dikerek bekledi. Yedigey onun kıllı boynunu okşayarak konuşmaya başladı. ''Nereden geliyorsun? Sahibin yok mu? Adın ne senin? Arslan mı? Yolbars mı? Börübasar mı?'' Dipnot: ''Arslan mı, kaplan mı, kurtbasan mı?'' ''Ha, anladım. Balık aramaya geldim buraya.'' ''Aferin sana, aferin. Ama dalgalar her zaman yarı ölü balıkları ayaklarının dibine atmaz. Koşmaktan başka çaren yok. Hadi koş bakalım. Zaten çok koştuğun için bu kadar zayıfsın, değil mi?'' ''Bense dostum eve dönüyorum. Ta Königsberg yakınlarındaydım. Şehre gitmeme pek az kalmıştı. Hemen yanı başıma bir düşman bombası düştü. Az daha ölüyordum. Ama ölmedim işte. Kader kısmet kurtardı. Şimdi ne olacağımı, ne yapacağımı düşünüyorum.'' ''Niye öyle bakıyorsun bana? Sana verebileceğim bir şey yok. Madalyalarım, nişanlarım var yalnız. Savaş hali bu dostum. Her yerde açlık var. Ha, dur hele, biraz şeker olacak. Oğlumu almıştım. Oğlum şimdi yürümeye, koşmaya başlamıştır bile.'' Yedigey hiç üşenmeden yarısı boş asker torbasını açtı. Torbada gazete kağıdına sarılmış bir avuç akide şekeri, geçtiği istasyonların birinde kara borsadan karısı için aldığı bir yazmayla iki parça sabun vardı. Ayrıca bir çift asker çamaşırı, bir kemer, bir kep, bir gömlek, bir pantolon bulunuyordu. Hepsi bu kadardı işte. Köpek Yedigey'in avucundaki bir şekeri diliyle aldı. Katır kutur çiğneyerek yuttu. Sonra da minnetle ve umutla parlayan gözlerini Yedigey'e dikerek kuyruğunu sallamaya başladı. ''Hoşça kal, ben gidiyorum.'' Yedigey ayağa kalktı, kıyı boyunca yürümeye başladı. Az sonra güneş doğacağına göre buradaki dostlarını hiç rahatsız etmeden ve daha fazla gecikmeden kendi köyü Cangelde'ye ulaşmaya çalışsa çok daha iyi olurdu. Kıyı boyunca durmadan yürüyerek ancak öğle üzeri varabildi Cangelde'ye. Oysa sakatlanmadan önce bu yol 2 saatten az bir zamanda alırdı. Köye geldiği zaman duyduğu korkunç haber yıldırım gibi çarptı onu. Oğlu çoktan ölmüştü. Yedigey askere giderken çocuk henüz 6 aylıktı. Kaderi böyleymiş yavrucağın. Kızamağı yakalanmış, şiddetli ateşe dayanamamış ve daha 1 yaşına bile ulaşmadan 11 aylıkken ölmüş. Babasının oğlunun öldüğünü yazmaya cesaret edememişler. Hem sonra nereye yazacaklar, niçin yazacaklardı? Savaşın acıları, sıkıntıları içinde onu bir de ölüm haberiyle sarsmak neye yarardı? Sağ kalır da dönerse oğlunun öldüğünü öğrenirdi. Elbette çok üzülür, yüreği parçalanırdı ama sonunda yatışır, alışır ve belki unuturdu. Ukubala'ya kocasına acı haberi duyurmamasını tavsiye eden akrabalarının görüşü böyleydi. Daha gençsiniz. Hele savaş bitsin. Allah da isterse başka çocuklarınız olur. Bir dal kırılmış ne çıkar? Yeter ki çınarın gövdesi sağlam kalsın diyorlardı. Herkesin aklından geçirdiği ama söylemeye cesaret edemediği bir şey daha vardı. Savaş hali bu. Bakarsın vurulup ölür. Hiç olmazsa dünyayı terk etmeden önce bir oğul bıraktığını, soyunun devam edeceğini bilir de göz açıp gitmez diye düşünüyorlardı. Ukubalı çocuğun ölümünden yalnız kendisini suçlu buluyordu. Eve dönen kocasının kucağına atılırken acı gözyaşları dökerek hıçkıra hıçkıra ağladı. Zaten hem umutla hem de çocuğun ölümünden kendisini sorumlu tuttuğu için dayanılmaz acılarla beklemişti o anı. Hıçkırıklar ve gözyaşları arasında dövüne dövüne anlatmıştı. Kızamık olmuş, tehlikeli bir hastalıktır. Deve tüyünden battaniye sar, iç ısınsın, terlesin, ışıksız bir odaya yatır, serin sular içir demişlerdi köyün yaşlı kadınları. Sen böyle yap, sonrası Allah kerim demişlerdi. Ama o talihsiz bunları dinlememişti. Komşusunun at arabasını almış, çocuğu Aral istasyonundaki kadın doktora götürmüştü. Sarsıla sarsıla giden arabada, o çukur çarık yollarda, yanmış kül olmuştu yavrucak. İstasyona vardığı zaman çok geçti. Çocuk yolda ölmüştü. Doktor da nenelerin sözlerini dinleseydin çocuk kurtulurdu diye onu suçlamıştı. Evinin eşiğinden adımını atan 7 yenilik öğrendiği haber işte bu olmuş. Bu kara haberle kararmış, dayanılmaz acılarla ezilmişti. İlk çocuğu için sevip okşamaya bile fırsat bulamadığı yavrusu için böyle büyük bir acıya katlanmak zorunda kalacağını aklına bile getirmemişti Yedigey. Şimdi yitirdiği yavrusunun daha ağzında tek diş yokken güven dolu güller saçan gülücükleri gözlerinin önünden gitmiyor, onu yitirmenin acısıyla yüreği paramparça oluyordu. İşte Yedigey'in daha ilk günden köyü can geldiği çekilmez, yaşanılmaz görmesinin sebebi belki de buydu. Eskiden göl kıyısındaki bu kumluk tepede 50 ev, 50 ocak vardı. Balıkçılıkla geçinirlerdi. Bir de balıkçı kooperatifi kurmuşlardı. Oysa şimdi yamacın eteğinde topu topu 10 ev kalmıştı ve bir tek sağlam adam yoktu köyde. İş tutacak durumda olan erkeklerin hepsi cephedeydi. Yalnız yaşlılar ve çocuklar kalmıştı ve onlar da bir elin parmaklarıyla sayılacak kadar azdı. Açlıktan ölmemek için çoğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylere dağılmışlardı. Buradaki balıkçı kooperatifi ise yoktu artık. Balığa çıkan kimse kalmamıştı. Ukubala isteseydi akrabalarının yanına gidebilirdi. Zaten o da Bozkır köylerinden gelmişti. Kocası askere gidince akrabaları onu götürmek istemiş, bu sıkıntılı yılları gel bizim aramızda geçir demişlerdi. Yedigey cepheden dönünce senin de can geldiğe dönmene kimse engel olmaz. Ama o kestirip atmıştı. Ben kocamı bekleyeceğim. Oğlumu yitirdim. Yedigey sağ salim dönüp geldiği zaman hiç olmazsa karısını bıraktığı yerde bulmalıdır. Hem sonra köyde yapayalnız olmayacağım. Çocuklar ve yaşlılar var. Onlara yardım ederim. Birbirimize destek olur. Geçinip gideriz.